Merhabalar. Bugün fikri takip yapacağız. Hatırlayacaksınız, Haziran ayında Erzincan İliç'in Çöpler köyünde bir altın madeninde siyanür iliçinin kullanıldığı o havuzda bir boru patlamıştı ve o borudan siyanür sızıntısı meydana gelmişti. Bunun ardından zaten oluşan kamuoyuyla beraber bakanlık bu madeni geçici olarak kapattı. Ama geçici diyoruz, zira bir süre sonra maden yeniden çalışmaya başladı. Bir taraftan da bakanlığın uyguladığı bir idari para cezası var. Ama bir taraftan da yargı süreci devam ediyor. Çünkü bu sızıntının ardından avukatlar, STK'lar, çevre örgütleri hemen sürece dahil oldu, müdahil oldu ve suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusu ne aşamada? Davaya dönüştü mü, dönüşmedi mi? Yargı nasıl bir sınav veriyor bu çevre felaketiyle ilgili? Bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Bu suç duyurusundaki taraflardan avukat Ümit Altaş'la konuşacağız. Ümit hoş geldin.
Hoş bulduk.
Fikri takibi yapacağımızı söylemiştim zaten Erzincan İliç'le ilgili. Siz suç duyurusunda bulundunuz o siyanür sızıntısının ardından. Ne dediniz ve sonrasında ne oldu?
Belki bu takip için ilk önce bir hatırlamakta fayda var. Bileceksiniz iki tane dava var karşımızda. Erzincan İliç Altın Madeni ile şu anda devam etmekte olan. Bir tanesi 2021 yılında İliç Altın Madeni ikinci kapasite artışı için,
yani genişlemesi,
genişlemesi için başvurmuştu. Buna ilişkin ÇED olumlu kararı alındıktan sonra, bakanlık verdikten sonra Türkiye Mimar Mühendisler Odası'nın ve İliçli vatandaş Sedat Cezayirlioğlu'nun bu olumlu kararın iptaline ilişkin idare mahkemesinde açtığı bir duruşma vardı, dava vardı. İdare Mahkemesi'nde bu davanın duruşması görüldü geçen hafta içerisinde.
Ve orada reddi hakim talebi de var.
Evet, onu da şey yapayım. Daha ayrıntılı herhalde sorularda anlatırız. Bu İdare Mahkemesi'nde tek duruşma oluyor ve duruşmada sadece hakimler tarafları dinliyor. Yani ve sonrasında da artık bir 30 veya en işte 30 gün içerisinde veya yani geç bazen 2-3 ayı da bulabiliyor. Ondan sonra kararını açıklıyor. Bu aşamada bilirkişi raporları verilmiş. Bu bir taraftaki dava.
Bu arada görüntüleri de paylaşacak arkadaşlarım, evet. O sızıntıyla ilgili Haziran'da.
Diğeri ise tam da söylediğiniz gibi Haziran'da bir siyasi parti genel başkanı açıklamalarıyla gündeme gelen, ondan sonra da valinin kabulü ve şirketin de kabulüyle devam eden bir yani bir borunun patlamasıyla beraber 20 metreküp dolayında siyanür solüsyonunun sızdığına ilişkin olarak şey var, iddia demiyorum çünkü artık tutanakla belirgin olmuştu. Burada da iki tartışma oldu. Aslında bu 20 metreküp solüsyon değil, bu 120 metreküp civarında bir solüsyon olduğu iddiası vardı. Özellikle borunun patladığını ve akıntının olduğunu ihbar eden ve jandarmaya çalışan ilişkili vatandaş tarafından. Aynı iddia geçen hafta mahkemede de dile getirildi. Yine böyle hani bir özet kısmında şey yapalım. 20 metreküp solüsyonda davada söylenen tarafların söylediği 8 kilo net siyanürün bulunuyor olması. Bu demek ki 120 metreküp veya üzerinde olduğunda yaklaşık 80 kiloluk bir siyanür olduğu gibi toprağa karışıp oradan da Fırat, Karasu nehrine, yani Fırat'ın kolu olan Karasu nehrine karıştı iddiası vardı. Tabii burada iki tane aslında iddia diyebileceğimiz konu vardı. Bir, 20 metreküp mü yoksa daha mı fazla? İkincisi ise bu Fırat'a aktı ve karıştı mı, karışmadı mı?
Ama gerçek olan patlama sonrası sızıntının olduğu.
Tabii.
Burası gerçek.
Sızıntının olduğu bir gerçek. Tutanakla kolluk, jandarmanın tuttuğu zaten şeyler var, tutanaklar var. Tabii bu iddia kısmında kaldı. Daha sonra yine siyasi parti il başkanları bölgeye gittiler, kamera çekimleri yaptılar, akışkan bir nehir olduğunu sosyal medyada görüntülediler, bunu paylaştılardı. Bütün bu görüntülerde biz Erzincan Ziraat Odası adına hemen suç duyurusunda bulunduk ve bunu da savcılığa sunduk. Şimdi valilik açıklama yaptıktan sonra bakanlık yine bir açıklama yaptı ve en üst miktardan para cezası kestiğini söyledi şirkete ve faaliyeti durdurdu. Ve bunun arkasından tabii ki bizim yaptığımız aslında suç duyurusu var olan bir suçu ispatlamaktan ziyade işin sorumluluğunun bulunup cezalandırılması sadece tartışılacak husus oydu. Çünkü bakın bütün deliller somut. Bakanlık para cezasını kesmiş, valilik açıklama yapmış, faaliyet durmuş, ortada bir tutanak var. Biz bir ceza beklerken kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi sadece.
Yani bunu şöyle anlatalım herhalde. Soruşturma talep ediyorsunuz, suç duyurusunda bulunuyorsunuz ve savcılık diyor ki davalık bir durum yok.
Tabii. Hangi durumda soruşturulacak veya bir sonuca bağlanacak, iddianame hazırlanacak, yargılama yapılacak bir husus olmayabilir diye şey olur. Orada şunlar olabilir. Delil yoktur. Yani ortada evet bir suç şeyi var ama İsnabı. Delil yok. Hı hı. Ya da yani diyeyim ki delil dışında sorumlular tespit edilemiyordur. Fakat burada böyle bir şey söz konusu değil. Burada zaten şirketin sorumluları belli. Aynı şekilde de deliller zaten somut. O zaman savcılığın herhangi bir şekilde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi mümkün değil. Hatta ya bakın bu nehre karıştı, bunun görüntülerini çeken şahıslar da şunlar diye isim bildirmemize rağmen onlar da tanık olarak dinlenmeli. Şimdi biz de tabii ki buna itiraz ettik. Bu çünkü artık bir garabet. Yani göstermelik de olsa bir iddianame hazırlanmasını beklersiniz. Yani taksirle çevreyi kirletmek suçlaması. Çünkü şimdi şirkete şöyle bir hak doğdu. Ya burada suç yoksa, burada iddianameye konu olacak bir durum yoksa sen bana niye idari para cezası kestin? Beni niye kapattın? Neden faaliyetlerimi durdurdun? Yani demek ki burada çevreyi etkileyecek olan bir durum var. Bu çok önemli bir alanda ve bu suç duyurusuna Türkiye Mimar Mühendisler Odası, Türkiye Tabipler Birliği onlar da müdahil oldular. Yine İliçli vatandaşın da oldu.
Yani sadece
değil tabii ki. Herkes de şu anda kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz etti. Sonucunu bekliyoruz. Yani yine umudu kesmemeye çalışıyoruz. Ama bu kaza diyeyim aslında kazadan daha ziyade şöyle bir şey vardı. İlginç olan da bundan yaklaşık bir ay önce aynı alanda idare mahkemesi duruşması için keşif yapılmıştı. Hmm. Keşif yapılırken Türkiye Mimar Mühendisler Odası adına katılan oradaki yetkililer, işin uzmanı olan kişiler. Ya bakın burada bu tip riskler var. Bu riskler depremden dolayı daha büyük de olabilir ama olağan akış içerisinde de yine bununla karşılaşabilirsiniz diye uyarmış olmasına rağmen arkasından bir ay sonra bu olayın yaşanması direkt olarak yani hem suç konusuna sebebiyet verecek hem bu chat olumlu kararını yeniden gözden geçirmeye bir yol açacak diye düşünürken
kovuşturmaya gerek yok.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
Peki Ümit, hatırlarsın sen de o süreçleri iyi biliyorsun. İlhan Cihaner hep anlatırdı bu altın maden, siyanürlü altın madenleriyle ilgili o dönemde de yargının sınavı pek hoş değil. Hatta o dönem işte bir tür sümenaltı eden savcının sonradan işte FETÖ'den kaçtığı falan gerçeği de zaten önümüzde duruyor. Bu yani orada bir sermaye baskısını hissediyor musunuz siz?
Yani hissetmemesi mümkün değil. Birincisi her şeyden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Duruşmada idare mahkemesinde davalı şirket avukatının söylediği bir iki cümleyi özellikle izleyiciler için söyleyeyim. Şunu söylüyordu. Diyor ki biz İliç'i baştan yarattık. Yani düşünsene İliç bir yaşam yeri. Bir yaşam alanı. Yani doğal olarak da idare amirlerinin bulunduğu kaymakam valilikler Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde olan hani bir yerden bir yere taşınırken çeşitli kararlar alınması gereken bir alan ve bir şirket bir alan için diyor ki biz bunu baştan yarattık. Aldık köyü başka bir yere taşıdık. Evet gerçekten yapıldı. Şimdi bu sermayenin gücü açısından en önemli somut göstergelerden bir tanesi. Bölgenin kendisi hayvancılıkla uğraşan. Yani daha çok şavakların yoğun olduğu ve tulum peynirinin en çok üretildiği alanlardan bir tanesi. Yani tarım alanları bir o kadar yoğun değil. Ama bugün 10 bine yakın bir nüfusu vardı. Nereden bakarsanız belki 2500-3000'e yakını yani bugün orada çalışıyor.
Orada işçi durumu.
Ama öyle bir noktaya geldi ki kendi bulundukları alanda bir anlamda kendi topraklarında işçi konumuna geldiler. Hatta doğrudan ana koltuğun işçisi olmak da artık bir tık daha üstü.
Evet.
Taşeron işçileri. Hatta hı-hı, izlemişsinizdir. Geçtiğimiz haftalarda eylemler bir eylemler de oldu. Sosyal evet, imkanlar ve benzeri şey. Şimdi onun dışında Anagold Erzincan ilinde Erzincan Spor'u 2-3 tane sponsor.
Bu arada hatırlatalım, Anagold Çalık grubuyla Kanada Amerika ortaklı bir firmanın ortak
evet, evet, orada firması. Da belki şeyi vurgulamak gerekir. Bu sürekli hani ben de şey nota bakarak sürekli adı değişen aslında. Sanki hani gidiyorum ama arkamda iz bırakmayayım diye her sene değişen bir ortaklık yapısından şey yapıyoruz. Yani nasıl, kimle başlamıştı? Rio Tinto ile başlamıştı. Rio Tinto Anatolia Minerals, ondan sonra Çukurdere Madencilik, Alaker, Anagold, Lidya Madencilik, Çalık Holding, Avaco ve en son SSR Mining. Şimdi bütün bunlar 99'da ilk sondajların vurulmasından bu yana sürekli birleşmeyle, sürekli yeni partner edinmekle büyüye büyüye geliyor. Ve her seferinde de değişmeye başlıyor. Ama en son 2 sene önce hala kendi web sitelerinde duruyor. O söylediğiniz soruya belki onların dilinden cevap olabilir. SSR Mining'in CEO'su şey diyordu. Biz düşük sermaye odaklı büyüme planımızın bir projesi Çöpler. Yani düşük maliyet ama büyüme alanı. Gerçekten bu büyüme alanını gördük ki Munzur Dağı'nın tamamı neredeyse artık bir maden rezerv alanı olarak şey olmuş durumda. Yani bu iş arka tarafta Ovacık'a doğru bir şekilde büyümeye başlıyor. Farklı farklı sondaj çalışmaları var. Yani biz aslında Fırat Havzası'nı ve arka taraftaki Munzur Dağı ve oradaki o silsilenin tamamen ele geçirilmeye çalışılı bir projeden bahsediyoruz. Peki bunu nasıl yaptı? Şimdi diyeceksiniz ki yani 2008 gibi başladı. Ne olmuş ki 2008'den bu yana daha ikinci kez kapasite artışına gitmiş. Hayır, öyle değil. Tam tersine biraz da hukuku atlatmak için biraz böyle yapılan büyümeleri nasıl diyeyim çok da dikkat çekmemek için yine notlardan bakıyorum. 2008, sonra 2012, 14, 15, 17, 18'de zaten Anagold bu altın rezervi büyüdü. Yani kompleks oldu. Evet. Ve her büyüme ufak parça olduğunda da bütün olarak değerlendirilmediği için ya bu ufak parça olunca ÇED'e de takılmadan doğrudan hukuk yolunu aşarak büyümeye başladı. Yani nedir ki, ufak bir tık daha şey oldum, ufak bir çukur daha açtım. Bir ufak çukur daha açtım diye diye derken koskoca bir komplekse dönüştü.
Peki senin duruşmada ki Erzincan'a gittin biliyorum, o duruşmayı zaten sen takip ettin avukat olarak. Yani hava nasıldı? Yani o siz kavuşturmaya yer yoktur kararına itiraz ettiğiniz o duruşmada hava nasıldı?
Şimdi bu girdiğimiz duruşmada biz de destek ve izleyici olarak katıldık. Duruşmanın tarafları olarak TUMOP, Türkiye Mimar Mühendisler Odası ve Sedat Cezayirlioğlu ve avukatı savunma yaptılar.
Olan. Evet. Aha.
Şimdi ilk önce duruşmanın başlangıcında Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatın temel bir itirazı oldu. Bizim davamız birlikte görülmesin dedi. Hı hı. İlk önce bir şaşırdık ama hemen arkasından şunu söyledi. Çünkü bizim redde hakim talebimiz vardı. Hı. Çünkü redde hakim talebinin gerekçesi şuydu. Bilirkişi alanda keşif yaparken, yani orada bile zorlanıyor alana girmekte davacı olma ve hakim orada olmasına rağmen. Sedat Cezayirlioğlu o bilirkişi heyetinin inceleme esnasında alınmadı. Hmm. Alınmaması sebebiyle tutanak tutuldu. Sonrasında da yeniden bu Haziran'daki kaza meydana gelince hem alınmamak hem de kazanın meydana gelmesi sebebiyle yeniden bir bilirkişi heyetinin oraya gönderilmesini ve inceleme yapmasını ve işin içerisinde sosyologların, bölge planlamacıların olduğu bilirkişilerin de yer alması talebinde bulundular. Mahkeme bu talebi de karşılamadı. O zaman ilk duruşma bu tartışmayla başladı ve avukat şunu söyledi. Siz bu kadar net, bu kadar delille sabit bir çevreye zarar verme suçu varken bu suçtan sonra yeniden bir kişi görevlendirmiyorsunuz. Biz davacı olmamıza rağmen bizi bilirkişiyle beraber alana almıyorsunuz. Siz tarafsızlığınızı yitirdiniz. Reddi hakim talebinde bulunuyorum.
Tarafsızlığınızı yitirdiniz.
Evet, o reddi hakim talebi sonuçlanmadı daha. Çünkü idare hakimi bu talebi değerlendirdiklerini ve kararları taraflara tebliğ edeceğini söyledi. Hı hı. Dün itibariyle konuştuğumuzda herhangi bir sonuç yoktu. Öbür tarafta genelde Türkiye Mimar Mühendisler Avukatı ve yine oda adına katılan bu konularda uzman olan Cemalettin Küçüktü. Hı hı. Onların açıklamalarında bilirkişi raporundaki temel eksikliklere işaret edildi. O eksiklikleri kısmen ben de anlatmaya çalışacağım ama ilginç olan ona geçmeden önce şirket avukatının savunmalarıydı. Şirket avukatı ısrarla şunu söyledi, dedi ki ya biz dedi alanda dedi aslında çevreyi koruyoruz dedi. Binlerce badem ağacı diktik dedi. Yani burada o kadar ve biz arıcılığı destekliyoruz dedi. Ya gelin görün dedi. İl işledi ne kadar modern bir alan olmuş. Ya bu öyle söylenince tabii ki bir tartışmaya da sebebiyet oldu. Çünkü ya bu ölü toprak. Yani toprağın posası şeyinden ve onunla beraber doldurduğunuz zaman üzerine diktiğiniz vakit işte daha önceki tecrübelerde Bergama'da da zeytin ağacı, Kütahya'da evet. da elma ağacı dikilmiş ama bunların hepsi zaten kurudular. Çünkü bu canlı bir toprak değil. Bu kendisi ölü bir toprak. Tabii bu alanda biraz böyle yani atışmalar karşılıklı oldu. Ama temel şey bilirkişi raporuydu. Hı hı. Bilirkişi raporu ne yazık ki davacıların lehine gelmişti. Ama çok ilginç bir bilirkişi raporuydu.
Kimlerden oluşuyor yani bilirkişiler? Yani böyle...
Yani konunun... Yani
tarafsız olması çok önemli ya bilirkişilerin.
Ya evet çünkü akademisyenler çağrılıyor. Fakat özellikle Türkiye Mimar Mühendisler Odası'nın yani talep ettiği branşlarda eksiklikler vardı. Hmm. Ama temel tartışma şuydu. İlginç bir bilirkişi raporuydu. Çünkü bilirkişiye verilen görev buradaki projenin çevreye var olan etkilerinin değerlendirilmesiydi. Ve bu etki değerlendirilmesi yapılırken bakın sadece kendi alanı çevresinde değil aynı zamanda flora, fauna, Munzur Dağları ekosistemi ve aynı zamanda bu Fırat Havzası'nın bölgesini ilgilendiren bir
ki
şey.
Ekosistem yani, öyle bir şey evet. Yani sadece dar bir bölgede kaldığı ve başka yerleri etkilemeyecek gibi bir şey değil. Ekosistem dediğimiz o zincir yani.
Tabii evet. Yani bunu değerlendirmesi beklenirken ve bunu da bilimsel gerekçelerle desteklemesi gerekirken bir anda biz bilirkişi raporlarında şeylerini gördük. Bu yatırım ekonomik ve karlı olan bir yatırımdır. Türkiye ekonomisine katkı sunacak bir yatırımdır ve istihdam sağlıyordur. Bu bilirkişinin işi değil. Yani bu doğal olarak da bilirkişinin yapacağı değer, bilirkişinin yapacağı değerlendirme şu olabilir. Mesela deniyor ki burada patlatıyorsunuz yeraltı kaynak suları o havuzlara doluyor. Bu sular ne olacak dediğinizde şirket diyor ki ben bu suları kullanacağım. Yani bir dakika kimin suyunu kullanıyorsun? Yani evet, bu yeraltı tabii. kaynak suları. İşte yağmur, taşma, deprem, ondan sonra yerleşim alanlarına çok yakın olması, ondan önceki gelen tanker kazaları bilmem ne. Bütün bunların değerlendirilmesi gereken bir şeyden bahsediyoruz.
Bilirkişi raporundan söz ediyoruz.
Ama bilirkişi raporu şunu söylüyor. Diyor ki ekonomik, karlılık, istihdam bu üçünü de sağlıyor. Doğal olarak da bu anlamda faydalı bir proje. Fayda kısmı size ait değil. Hı hı. İkinci ilginç nokta ise chat raporunda geçen bir ibare. O ibarede şunu şey yapıyor. Halkın katılımı toplantısı chat mevzuatında halkın şikayetini almak, o şikayeti dinlemek, o şikayete ilişkin chat raporunuzu veya dosyanızı revize etmek, gidermek bunun için var.
Evet.
Fakat bu chat raporunda görüyoruz ki şirketin bir ifadesi vardı. Halkın bilgilendirme toplantısında halk protesto ederek bilgi almak istemedi. Şimdi protesto ediyorsa istemediği anlamına geliyor. Protestonun sebeplerini anlamanız gerekiyor. Gerekçelerini anlamanız gerekiyor. Cevaplamanız gerekiyor. Ya da onu ya da gerçekten istemediği anlamına geliyor. Ama yani biz demek ki bilgi almak istemiyorlar. Bu bir şey değil. Hani gelip kapıyı
yani
çalıp
bu, evet,
ben size bilgi...
Yani bu itiraz etmediği anlamına gelmiyor. Evet.
Yani bir de hani bu bir tik atacağınız bir aşama değil. Hani geldim size anlattım. Hadi eyvallah diyeceğiniz bir alan değil. Bu da çok ilginç bir alan. Mesela bu üzerine basılmasına rağmen bilirkişilerin buna ilişkin de bir değerlendirmesi yoktu. Doğal olarak da bilirkişinin aleyhe geldiği bir durumdan bahsediyoruz. Temel konu, temel tartışma idare mahkemesinde de zaten bu konuydu.
Peki Ümit şeyi merak ediyorum ben. Mesela o halkta toplantıda bilir o chat raporundaki hikaye. İşte protesto ederek dinlemek istemediler, bilgilenmek istemediler. Evet. Belli bir itiraz var. Ona dair neler gözlemliyorsun? Çünkü sen çok sık gidiyorsun Erzincan'a. Nasıl bir toplumsal bir hava var? Nasıl bir kamuoyu var?
Yani şöyle şey yapalım, her anlamda yani Çalık grubu, mesela şüpheliler arasındaki isimlerden bir tanesi Çalık grubuydu. Şimdi Erzincan gibi ufak bir alan içerisinde İliç alanında bugüne kadar buna ilişkin herhangi bir şekilde güçlü bir bir protesto alanı oluşamadı. Hatta Erzincan Ziraat Odası ilk kez, yani Erzincan'da bir sivil toplum kurumu, bir birlik ilk kez bu konuya ilişkin olarak müdahil oldu ve şikayet başvurusunda bulundu. Onun için bu konuya ilişkin Erzincan'da çok güçlü bir karşı duruş olduğunu söylemek mümkün. Fakat bu konu Erzincan'ın dışında taşması gerekirken o da taşabilmiş değil. Çünkü bu mesele sadece Erzincan'ın meselesi değil. Hani bunu sadece böyle şey için söylemiyorum. Ne bileyim, ben genel geçer bir cümle olarak söylüyorum. Çünkü arkada, altta bir Fırat Nehri
bir havza var.
Ve bu Fırat Nehri sadece kendi ulusal sınırlarımız ve onun Fırat'ın beslediği diğer yerleşim alanları ve diğer illeri değil, aynı zamanda sınırın dışını da ilgilendiren bir şey. Ve korkutucu olan şey şu, ekonomik krizin gün geçtikçe büyümesi ve ekonominin her geçen gün daha fazla konuşuluyor olması sebebiyle özellikle bu alanlardaki vurdum duymazlık, biraz da hani o düşük maliyetli, büyük, agresif büyüme alanı her geçen gün kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlıyor. Hı. Bu altın madenleri, diğer madenler, HES'ler,
evet.
Ve doğal olarak da burada havzayı tamamen ilgilendiren bir nokta var. Ve bu bütün ekosistemi tamamen bozuyor. Fakat bu ekosistemde şöyle bir yanlış tartışmaya da boğulmayalım lütfen. İşte mesela şirket yetkililerin kendi ifadelerini %6,5-7'lik gelirlerinin bir kısmını işte ülkeye bıraktığını
%6-7.
söylüyorlar. Evet, yani bu da beyan üzerinden bu arada. Denetleyen yok. Hı. Yani ne kadar çıkardılar bilinmiyor. Ne olmadı falan bilinmiyor. Ama şöyle bir şey. Ya %50'sini bıraktığını düşünün. %60'ını bıraktığını düşünün. Ya 10 sene sonra çöp burası.
Zaten yani, herhalde Ümit, bir zaman sonra tabip odası falan herhalde olası sağlık sorunlarını böyle bir de bu gözle yorumlayacaktır diye düşünüyorum ben yani.
Yani zaten yorumluyor da bu arada. Hı hı. Mesela diyelim ki hemen Haziran'daki bu boru patlamasından sonra belki çok nadir olarak, hı, Türkiye'de Türkiye Barolar Birliği ve neredeyse bütün il barolarının ortak bir bildirisi yayınlandı. Hı hı. Türkiye Tabipler Bildiri Tabipler Birliği yine bunu halk sağlığı üzerindeki etkileri üzerine bir bildiri yayınladı. Fakat dediğim gibi buna rağmen karşılaştığımız alan yine kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar. Fakat sorunu iki adım daha öteye götürerek, ya bu iş çok mu maliyetli? Acaba 20 metreküp müydü? 120 metreküp müydü? Bize ne kadar gelir getiriyor? Kaynaklarımızı kullanmayalım mı? Bin yıldır orada hayvancılık yapılıyordur ama bin yıldır burada madencilik yapılamaz. Yani 10 yıl, 20 yıl sonra bu söylediğiniz alanlar çöp. Yani o direkt HES'lerle beraber ve doğal olarak da burası artık ölü bir toprağa dönüşüyor. Evet. Ama bu sadece İliç'le alakalı değil. Bunun etkisinin gerçekten çevreye değerlendirmesinin ne kadar etki ettiğine ilişkin de bizim elimizde hala güvenilebilir bilimsel raporlar ve benzeri yok. Bu işin uzmanları söylüyor ve ısrarla aynı tartışmaya gidiyor. Deniyor ki biz size istihdam sağladık. 3.000-4.000 kişiye istihdam sağlanıyor. Diyelim ki 10.000 kişiye istihdam sağlanıyor. 5 sene sonra, 6 sene sonra ne olacak? Yani 10 sene sonra ne olacak? Ama yüzyıllardır insanlar burada hayvancılık yapıyor. Ve yapmaya da devam edecekler. Belki hayvancılık yapma biçimi değişecek. Belki daha endüstriyel alana gelecek. Belki daha büyük bir ekonomik getirisi olacak. Belki temel yanlışlıklar giderilecek. Ama burada öyle bir şansınız yok. Bu alan, evet, tamamen etrafı, yani çukurlar alanından bütün alan yeraltı sularını değiştirdiği alandan bahsediyoruz. Ve ne kadar zehirlendiğimizi de bilmiyoruz. Hı hı. Yani özellikle hani böyle uzmanların söylediği, ya öyle bir şey varsa solunum yolları ile ilgili astım ve benzeri şeyle gidin hastane açın, en büyük yatırımlardan bir tanesi bu olacak deniyor ileride. Hı. En azından bakıldığında.
Çok çok trajik bir şey.
Yani evet, ama şey en azından biliniyor. Ne olursa olsun bu alanlar, yani bütün bu tartışmaların nezdinde belli bir sene sonra artık kullanılamaz alanlara doğru.
Bir de Ümit, bütün yargı süreçlerinde hani bu çevre meselesi olabilir, işte kadın cinayeti olabilir, hak ihlalleri olabilir vesaire vesaire. Hep etkin soruşturma sorunuyla karşı karşıya kalınıyor. Burada da benzer bir durumla herhalde yine karşı karşıya
Ya evet, burada yine aynı şekilde çünkü açıkçası bu kadar artık yani bu kadar göz göre göre. Çünkü biz kimi referans gösteriyoruz? Bakanlığı gösteriyoruz. Bakanlığın kendisi suç duyurusunda bulundu. Kimi referans gösteriyoruz? Jandarmayı. Gidip alanda sızma olduğunu tespit etti. Kimi referans gösteriyoruz? Valiyi. Bizzat çıkıp açıklama yaptı. Burada 20 metreküp sızmıştır. Bu alanla ilgili biz gerekli yaptırımla... Kimi referans alıyoruz? Çevre Şehircilik Bakanlığı'na oraya mühür vurdu. Bakın bunları referans alıyoruz.
Bu arada devam ediyor artık değil mi
tabii,
işletme?
Tabii devam ediyor. Yani. Şimdi bu kadar şeyi referans alırken ortada bir suç olması lazım. Yani şunu söylüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bakın burada boru patladı ve bu boru toprağa karıştı. Ve doğal olarak da siz çevreyi kirlettiniz. Yani çevreyi kirletme suçunu şey yaptı. Daha ötesini geçtik. Yani biz daha ötesi olduğunu iddia ediyoruz. Ama en azından bu bir suçtur. Bu suçla ilgili sizin yapacağınız olan şey bu kişilerin sorumluluğunu tespit edip ondan sonra mahkemenin yargılamasına bırakmak. Mahkeme adil bir yargılanma şey yapar. Kişi orada anlatır. Ben aslında şöyle oldu, tüm önlemleri aldım, şu oldu. Biz başka türlü en azından iddia ederiz ve yine karşılıklı çatışır. Ama siz buna imkan vermiyorsunuz. Yani ve imkan vermeyek aslında yok saydığınız ne? Bakanlığınız. Yok saydığınız ne? Valiniz. Yok saydığınız ne? Jandarmanız. Şimdi bu üç tane temel alandan gelecek alanı biz delil olarak kabul etmeyeceksek o zaman size soruyorum neyi kabul edeceğiz?
Tabii ki. Evet aynen öyle yani. Bütün bunlar delil olamıyorsa biz suç duyurusunun kabulünün delil olamıyorsa gerçekten insanlar çevre nasıl korunacak? Bu hak mücadelesi nasıl ilerleyecek? Peki şimdi karar bekleniyor değil mi?
Evet şu anda ideal, yani iki taraftan da karar bekleniyor. Bir tanesi kovuşturmaya yer olmadığına dair. Yani
bu sizin şeyle,
Suç Ceza Mahkemesi'nin bunu en azından görüşüp vereceği kararı bozabilirdi. Diğeri de idare mahkemesi. İkinci kapasite artışıyla
bu
ilgili.
Bu ÇED olumlu raporunun iptaliyle ilgili.
Evet, o da yakın zamanda şöyle, belki de reddi hakim talebini kabul eder. Bir üst mahkemeye gönderebilir. Hani pek imkan olmuyor.
Diyelim ki sizin işte bu itirazınız kabul edilmedi mahkeme tarafından. İtiraz yolu var değil mi? Açık hala.
Üst mahkeme dedim. Yani Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, diğer alanlar ve benzeri şeylere gidebilirsiniz.
Ama bir de burada zaman, bütün bunların hepsi zaman kaybı ve o zaman kaybı insan sağlığı ve doğanın tahribatı demek
elbette
işte.
Elbette ki çalışıyor çünkü evet. Bizim orada yaptığımız ancak bir hak ihlalinin tespiti olabilir. Ama buradaki temel olan nokta her gün çalışan, her gün bir şekilde ekolojik dengeyi bozan ve aynı zamanda bölgenin, havzanın dengesini bozan, halk sağlığını tehdit eden, var olan bir işletmenin çalışıyor olması. Önemli olan konu bu. Yani
herhangi bir şey... Her gün siyanürün kullanılması.
Tabii ki yani şöyle bir şey, ya insanlara geçici bir istihdam sağlamak, çevreyi kirletmenin, ekolojik dengeyi bozmanın bir gerekçesi olamaz. Geçici istihdam uzun süreli istihdamın şu anda önüne geçemez. Ve ekonomik ve karlılık araştırması yapılacaksa, dengesi yapılacaksa elbette ki kısa süreli insanların istihdam edilmesi herhangi bir şekilde bir gerekçe olarak sunulup ekolojik dengeyi yok etmenin bir sebebi olamaz. Çünkü burası zaten ekonomi üreten bir alan. Burası zaten hayvancılık yapılan bir alan. Ama bu bölgede, bu altın madeni de yalnızca il için çöplerin, Kemaliye'nin, Kemah'ın, Erzincan'ın bir sorunu değil. Yani öyle raporlarla karşılaşıyoruz ki HES raporlarında Fırat'ta yapılan bir işlemin doğrudan Munzur Dağı silsilesine, orada Dersim, Tunceli, o coğrafya içerisindeki flora ve faunaya etkisi olduğunu söyleyen akademisyen varken burada daha güçlü kimyasalların kullandığı bir alanda hayır etki yapmaz, o tarafa geçmez deniyor. Ya da bu kadar yaşam alanlarına yakın, yani bakın daha önceki senelerde yine yani zehirli madde taşıyan, bunlar her gün Samsun tarafından getiren bir kamyon ilçe merkezine girdiğinden dolayı ve orada devrildi ve su kaynağının yanında devrildi. Şimdi tabii ki bu kazalar olacak. Yani ama bu kazaların riski çok fazla. Yani bu sıradan bir trafik kazası değil. Bu bir anda oraya aktığı zaman, oradaki nehirlere karıştığı zaman hem çevrede yaşayan insanlara hem de aynı zamanda bütün nehrin, akış nehri üzerindeki yaşam alanlarına etkili
oluyor.
Aynen,
etkisi çok geniş olan ve uzun yıllar sürecek olan bir çevre felaketinden söz ediyoruz. Ümit Altay çok teşekkürler. Lütfen mutlaka mahkeme kararını dan bize haberdar edin. Çünkü başından itibaren takip etmeye çalışıyoruz ve fikri takip özellikle bu çevre felaketlerinde çok önemli. Kamuoyunun oluşması çok önemli. Çünkü çevre dediğimiz şey aslında yaşamın kendisi yani. Yaşamı yok ettiğiniz her yerde aslında siz hani maden olsa ne olur, işte yüksek verimlilik olsa ne olur ya da işte istihdam yaratsanız ne olur deyip ben bitireyim. Senin eklemek istediğin şey var mı?
Biz de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve ısrarla da hani bu konuları tartışıyor olmamız lazım. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Bu zaman da çok hızlı geçecek ve buradaki madenlerin artık bir çöpe dönüştüğünü gözümüzle göreceğiz.
Zaten Türkiye delik deşik.
Yani, evet, onun için de çok teşekkür ederiz yani bu imkanı verdiğiniz için.
Rica ederim. İyi ki varsınız. Yani sizlerin sayesinde biz de çevre felaketlerine ilişkin yargının sınavlarını bir tür kamuoyu adına denetleme fırsatına erişiyoruz. O açıdan biz de çok teşekkür ederiz. TM4 takipçileri Erzincan İliç Çöpler Köyü'ndeki o siyanür sızıntısını başından itibaren takip ediyoruz TM4 olarak. Oradaki sızıntıya ilişkin görüntülerden tutun da bu süreçteki yargı nasıl adım atıyor, bununla ilgili hangi gelişmeler yaşandığıya kadar bu süreci olabildiğince yakından takip etmeye çalışıyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Zira hafıza herhalde gerçeğe ulaşmanın ve hak mücadelesinin en önemli araçlarından bir tanesi. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zira bağımsız bir gazetecilik böyle mümkün.